Maya geldik efendim. Ramazan ayı boyunca her akşam olduğu gibi bu akşam da bir cüzden öne çıkardığımız bazı başlıkları anlatmaya gayret gösteriyoruz. Neredeyiz? İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dayız. Eyüp Sultan'a Pierre Loti'den bakıyoruz. Yani bir tepe noktasından şu an Haliç Köprüsü'nü ve tarihi yarım adanın güzelliklerle dolu detaylarını da ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi hocam, bugün Ramazan'ın 18. günü. Evet. 18. cüzdeyiz. Hemen ben 18. cüz içerisindeki Müminin Suresinin 12, 13 ve 14. ayetlerinden başlamak isterim. İnsanın ana rahmindeki durumu ve yaratılışı ile ilgili biraz konuşalım. Buyurun.
Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in böyle sadece din anlattığını, Kur'an'da sadece dini meselelerin ele alındığını ve bu kitabın ahirete dönük bir esas yüzünün bulunduğunu sanarak kitapla ilgili diyaloğunu, iletişimini çok sağlıklı sürdüremeyen insanlar var. Şimdi mesela ayet deyince sadece Kur'an cümleciğini zannediyor. Bilmiyor ki yaratılmış her şey bir ayet mesabesindedir. Konular Kur'an-ı Kerim'de bazen bakarsınız astronomi ile ilgili bilgiler vardır. Mesela bakarsınız jeoloji ile ilgili, jeomorfoloji ile ilgili, efendim biyoloji ile ilgili, embriyoloji ile ilgili, sosyoloji ile, psikoloji ile ilgili pek çok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ben özellikle akademik hayatımda 37 yıldır Kur'an hizmeti görmeye çalışıyorum. İlahiyat Fakültesi'nde 37 yıldır görevliyim. Tefsir alanında çalışıyorum. Kur'an'ın mesajını milletin çocuklarına aktarmaya gayret ediyorum. Ve gördüm ki Kur'an'da yüzlerce ayet var. Bakın, İbadetlerle ilgili detayların yer aldığı ayetlerin sayısına göre kainat kitabından örnek olarak verilen ayetlerin sayısı kat kat fazladır. Anlaşılıyor ki Kur'an kendisinin okunmasını istediği kadar kainatın okunmasını da istiyor. Bu kainatın içerisinde en kıymetli görülen ahsani takvim üzere yaratıldığı haber verilen insanoğlunun fizyolojik yaratılışına dair de Kur'an-ı Kerim'de bilgiler vardır. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Kur'an'da insanın yaratılışıyla ilgili bilgiler iki ana grupta toplanabiliyor. Bunlardan bir tanesi insanın toprakta geçirdiği yaratılış evresi. Bir tanesi de insanın biyolojik yani embriyolojik olarak ana rahminde geçirdiği süreç. Bu elementer süreç dediğimiz toprakta yaratılan yaratıldığımız süreçle alakalı Kur'an'da 7 tane gönderme vardır. 7 şeye gönderme yapar. Ve o gönderme yapılan 7 şeyin bir tanesi de bizim bugün incelemeye konu edindiğimiz Müminun Suresi'nin 12. ayetinde zikrediliyor. Fakat bu 7 şeyin 7'si farklı yerlerde geçiyor. Hepsi bir yerde değil. Kur'an-ı Kerim'in bir konuyu anlatmada takip ettiği metot böyle serpiştirerek anlatma metodudur. Yani dağıtarak anlatır ki bir konuyu okurken her konuyu görsün insanlar. Yani parçaya bakarak bütünü değerlendirmesin, bütünü görsün, parçayı kavramaya gayret etsin diye öyle bir metodu var. Toprakta yaratıldığımız 7 aşama hakkında detay vermeye gerek görmüyorum. Burada söylenen haliyle 12. ayette Yüce Allah buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Yemin olsun ki biz insanoğlunu yarattık مِنْ سُلَالَتِنْ مِنْ تِينٍ Çamurdan bir özden yarattık. Çamurdan süzülen bir özden yarattık. Sülale öz demek. Çamur başka ayetlerde insanoğlunun sudan yaratıldığı söyleniyor. İnsanoğlunun topraktan yaratıldığı söyleniyor. Özel anlamda çamurdan yaratıldığı söyleniyor. Çamurdan bir özden yaratıldığı söyleniyor. konsantre çamurdan yaratıldığı söyleniyor. İşte bir karabalçık türü bir çamurdan yaratıldığı söyleniyor. Ve nihayetinde ateşle buluşturulmuş bir balçıktan yaratıldığı söylenerek böyle 7 aşama zikrediliyor. Burada aşamalılık söz konusudur. Çünkü Secde Suresinin 7. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Allah her şeyin yaratılışını çok güzel yapmıştır. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ تِينٍ İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır diyor. Bu şimdi 7 farklı şey söylüyor diye bazıları Kur'an'ın metodunu bilmedikleri için Kur'an'da çelişki var diyorlar. Yani bir ayette su, bir ayette toprak diyor. Bu çelişkidir. Öbür ayette çamur diyor. Hep çelişkidir. Ya çamur deyince niye çelişki olsun? Çamur demek suyla toprağın karışımı demek yani. Buradan nasıl bir çelişki arama gayretine giriyor insanlar? Bunu herkesin takdirine bırakayım. Şimdi birinci aşamalılık üzerinden bizim yaratılışımızın aşamalılık üzerinden şekillendirildiğini biz biliyoruz. Ayet-i kerimelerin mesela bir tanesi şeyde nerede? Nuh suresinde Allah-u Teala diyor ki وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا Allah sizi aşama aşama yaratmıştır. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا ifadesi de işte Nuh suresinin 14. ayetinde geçiyor. Aşamalılık var yani. Hatta İnsan suresinin 1. ayetinde der ki Yüce Allah هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ ح۪ينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanoğlu henüz hatırlanabilir bir şey değilken başı ucu bilinmeyen zamanın içinden belli bir kesit onun üzerinden geçmişti. Yani bizim insan olma yolculuğumuz toprakta çok çok uzun zaman içerecek şekilde bizim yaratılışımızın en öncesinde zikrediliyor, yer alıyor. Bizim hepimizi Allah topraktan yarattığını söylüyor. Hepimiz biyolojik varlığımızla topraktan doğrudan veya dolaylı olarak hepimiz topraktan yaratıldık. Ama bu topraktan yaratılmadan sonra devreye insanoğlunun artık hücre boyutuyla yaratılış aşaması yani ikinci yaratılışla ilgili mesaj başlıyor. O da ayette diyor ki ثُمَّ جَعَلْنَاهُ Sonra biz insanoğlunu kıldık, yaptık. Nutfeten bir nutfe yaptık. فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Çok güçlü bir yerde, sağlam bir yerde onu nutfe yaptık. Burada sözü edilen nutfeden maksadın
Zigot mu?
Zigot, İnsan suresinin 2. ayetindeki bir kullanımdan hareketle bunun döllenmiş yumurta olduğu anlaşılıyor. Orada öyle diyor. Min nutfetin emşacın. Emşac katışık demek. Karışık. Döllenmiş yumurta olduğu söyleniyor. Bu insanın ana rahmindeki rahim yolundaki zigot halidir. Biyolojik anlamda bizim serüvenimiz zigot olmayla ana rahminde ifade ediliyor. Bunun öncesinde bir nefsi vahide diye ilk can hali dediğimiz bir aşama daha var. O Nisa suresinin 1. ayetinde işte Zümer suresinin 6. ayetinde filan geçiyor. Şimdi bir aşamalılıktan söz ediyor Allah-u Teala. Diyor ki biz insanoğlunu o güçlü sağlam rahimde karar yerinde onun bir nutfe bir zigot yaptık. Sümme sonra onu aşamadan aşamaya geçecek şekilde dizayn ettik. Zümer suresinin 6. ayetinde diyor ki Yüce Allah يَخْلُقُكُمْ فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ سَلَاسٍ Allah sizi ana rahimlerinde yaratılıştan yaratılışa geçecek şekilde üç karanlığın içinde yaratmaktadır. Yani ana rahmiyle ilgili işte biyologlar, embriyologlar gayet iyi bilirler. İşte ana rahminin rahimden dışarıya doğru üç tane işte örtüsü vardır veya işte ne diyelim
duvarı
vardır. Onlar üç tanedir. Onların üç tane olduğunu söylüyor. Bir taraftan da yaratılışın aşamalılığına dikkat çekiyor. O ayette de bu ayette de. Şimdi zigot olduktan sonra diyor ki Rabbimiz 14. ayette Sümme halaknen nutfete alakaten Sonra biz o nütfeyi, yani o zigotu alaka yaptık. Alaka denen şey muallakta kalmak derler ya, asılı kalmak yani. Ne oraya ne buraya, bir yerde ortada asılı kalmak. Hatta Kabe'nin duvarına asılan o 7 yarışma dereceye girenlerin şiirleri içinde muallaka-i seb'a derler. Muallaka yani asılı duran 7 tane metin anlamına gelir. Alak da, alaka da ana rahminin duvarına yapışık olan o zigotun ikinci aşamasıdır. Ana rahmindeki o asılı duran, yapışıp duran şey anlamına geliyor alaka. Canlılık serüveninde nefsi vahideden sonra nutfe aşaması var. Ondan sonra alaka aşaması var. Bu üçüncü aşama. Hı hı. Alakadan sonra diyor ki فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً. Biz diyor o alaka denen embriyoyu, artık ona embriyo diyebiliriz, embriyoyu mudga yaptık. Mudga demek Arapçadaki kelimenin karşılığı, hani bir çiğnem eti, hani dişlerinizle çiğnediğinizde o dişlerinizin izleri nasıl etin üzerinde böyle pötür pötür bir yapı meydana getiriyorsa, ben embriyoloji laboratuvarlarında bu ayetleri tefsir edebilmek için günlerce çalıştım. Aynen bu ayette kullanılan o mudga kelimesinin bir çiğnem et, bir pötürleşmiş et görüntüsünün aynısı ana rahminde çocuğun gelişimindeki dördüncü aşamadır. Mudga. Sonra diyor ki فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ اِزَامًا. Beşinci aşama olarak diyor ki sonra biz o mudgayı, o bir çiğnem et yapısında olan insanı kemiğe dönüştürdük. Onun bir kemikleşme süreci başlar. Mudgadan sonra beşinci aşama. Altıncı aşamada da diyor ki فَكَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا. Daha sonra da o kemiği etle giydirdik.
Kasla.
Ona kas giydirdik diyor. O da altıncı aşama. Sonra diyor ki ثُمَّ اَنْشَئْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Sonra da insanoğlunu bambaşka bir yaratılışta onu inşa ettik. Artık onun kendisine ruhun üflenmesi de kastediliyor olabilir. Artık organları belli olduğu için, yani ne spermde, ne yumurtada, ne zigotta, ne embriyoda, ne o bir çiğnem et halinde, ne sadece kemik görüntüsünde, yani kas görüntüsünde, ne de tek başına işte şeyde, ne iskelette ne kas görüntüsünde bu insandır diyebileceğim bir görüntü başlangıçta kimse tarafından anlaşılmıyor. Bu fiziksel devir devam ettikten sonra bambaşka bir görüntü meydana geliyor. İşte ona diyor ki bundan sonra insanı bambaşka bir yaratılış haline getirdik. Fetebarakallahu ahsenul halikin. Allah yaratanların en güzelidir ve o kutludur, yücedir diyor.
Peki burada bir şey soracağım. Hı. Allah yaratanların en güzelidir, yücesidir diyor ya.
Evet.
Başka yaratanlar mı var ki Allah yaratanların en yücesidir diyor?
Diyor. Yaratma ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de çeşitli fiiller var Cansu. Bunlardan bir tanesi yoktan var etmek anlamına gelen, mesela fetara, mesela beda'a. Bunlar yoktan var etmek. Mesela bedi'us semavati vel ard demek, Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir demektir. Hatta bedi'e bir şeye örnek olarak bakmadan ilk örneği oluşturan yaratılışı gerçekleştirdiği için Allah'ın sıfatıdır bedi'e kelimesi. Fatara da odur, fıtrat kazandırmak, yani bir orijinalite vermek. Fatırus semavati vel ard, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'tır demek. Fıtratımızı şekillendiren odur. Fatırla fıtrat aynı kökten geliyor. Her ikisinde de bir yoktan yaratmam anlamı vardır. Bir de bu ayette geçen haliyle halaka fiili var. Halaka fiili halk etmek, vardan yaratmaktır. Zaten burada anlaşılıyor ki mesela insanı çamurdan bir özden yarattık diyor. Bak, bir şeyden bir şeyi yaratmak. İnsanoğlunu bir şeyden bir şeye dönüşecek şekilde yaratmak. Bu öbür önceki söylediğim iki tanesi yoktan var etmektir. Bu halaka fiili vardan var etmektir. Vardan yaratmak. Bunun bir tane daha var. O da ceale olanı dönüştürmek. Bir şekilden başka bir şekle dönüştürmektir. Böyle üç tane farklı yaratma ile ilgili fiil kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Üç tür mana veren fiiller kullanılır. Allah-u Teala hiçbir yerde fatara kelimesini çoğul kullanmaz. Yani fatırin demez. Allah-u Teala hiçbir yerde bedi'un demez yani. Yoktan yaratanlar demez. Çünkü yoktan yaratmak sadece Allah'a ait bir sıfattır.
Tamam.
Orada çoğul yok. Burada ise bir şeyden bir şeyi dönüştürme anlamında ya da bir şeyden bir şeyi var etme anlamında bunu insanlar da yapabilir. Değil mi? Bir şeyi hamur yapıyorsun, oradan ekmek yapıyorsun yani. Pasta yapıyorsun. Sen var olan bir şeyden başka bir şey üretiyorsun. Bu insanların da yapabileceği bir iştir.
O zaman insanlar çok yaratıcısın diyebiliriz. Bir sıkıntı
diyebiliriz
yok.
Tabii yani Halik anlamında, yoktan var etmek anlamında değil. Ama bir şeyden bir şeyi yapma anlamında
kendi vizyonunu koyan.
Onun için herhangi bir sakınca yoktur. O farkı böylece ifade etmiş olayım.
Hocam yine 18. cüz içerisinde Nur suresinde Hazreti Ayşe'ye atılan iftiradan yani o ıfk bakasından bahsedilen ayetler var. Bunları da atlamayalım. Mutlaka konuşalım istiyorum bu programda.
Elbette hani 18. cüz deyince ve işin içerisinde Nur suresi var ise bir şeyi hatırlatmam gerekir. İfk vakasına dair ayetleri okuyacağım kardeşlerime. Bu surenin birinci ayetinde yani en başında onu bir oku istersen.
Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir.
Demek ki bu surenin içindeki hükümler farzdır. Burada ne varsa neler olup bittiğini böyle maddelemek istemiyorum ama bazen böyle tartışılıyor hani işte örtünme.
Aile ve toplumsal hayatı da çok önemli çok prensipler var bu surede.
Evet. Çok. Yani hayatı dizayn eden çok muhteşem bir suredir Nur suresi. Yani
35.
Yani bir eve girerkenki üslubunuzdan sokakta yürürkenki halinize varıncaya kadar yani. Hemen her konuda bu surede düzenlemeler var. İşte mesela örtünme ile ilgili ayet de bu surededir. Başkalarının namusuna kem gözle bakmayın anlamına gelecek. Önce erkekleri uyaran ayet de bu surededir. Evet. Örtünme ile ilgili ayet de bu surededir vesaire. Hani ara ara tartışıldığı için hani bunlar farz değildir getiren yaklaşımlar oluyor. Hayır. Birinci ayeti bu surenin birinci ayetini anladı mı insan? Diğer yaklaşımları biraz daha temkinli hale getirmeyi becerir. Bunu hatırlatayım istedim. Şimdi bu surenin 11. ayetine 20. ayetine kadar bir ifk hadisesi diye bir şey var.
Zaten peygamberin eşine o iftiraya atanlar diye başlıyor.
Başlıyor. Ben ona dair bir dipnot düştüm. Bir yani olayı yani o olay nedir? Onu özetlemek belki şimdi vakit alacak. Epeyce uzun bir dipnot. Onu okumayayım ya da onu aktarmayayım ama
Hazreti Ayşe'nin
genelde söyleyeyim.
Evet,
Hazreti Ayşe bir savaş dönüşü işte orduyla beraber peygamberimiz savaşlara gittiğinde eşlerinden birini mutlaka yanına alıyordu. O savaşta da Hazreti Ayşe yanındaydı. Ordu dönerken işte bir ihtiyacından dolayı Hazreti Ayşe işte az uzaklaştı. Sonra orada işte bir takısını unuttu. Daha sonra geldikten sonra tekrar o takısını almaya geri dönünce millet de Hazreti Ayşe böyle zayıf, çelimsiz bir vücut yapısına sahipmiş, kilosuz. İşte hevdeç o devenin üzerinde oturulan yere, o oturak yerine hevdeç deniyor. Yani kilom az olduğu için, zayıf olduğum için beni hevdeçle zannettiler ve kervan gitti. Halbuki ben o şeyi, mücevheri almak için geri dönmüştüm. Geldiğimde kervanın gittiğini görünce bunlar beni nasıl olsa gerisin geri döner ararlar diye hiçbir yere ayrılmadım. Orada bekledim. Daha sonra işte sahabilerden bir tanesi en geride ne olup bittiğini, bırakılan bir şeyler var mı diye onu kontrol etmek üzere kalan bir sahabi gelince Hazreti Ayşe'yi görüyor. Safvan bin Muattal adlı bir sahabi. Yani tanıyor onu. Dolayısıyla onun bu Safvan'ın devesine binmesini işte istiyor. Kendisi uzaklaşıyor, o biniyor. Sonra onunla beraber gidip işte kervanı takip ediyorlar uzun bir süre. Ama geriden, Hazreti Ayşe'nin geriden geldiğini fark edince, böyle bir Safvan ile geriden geldiğini fark
aynı
edince...
Aynı deveye mi biniyor hocam?
Hayır, aynı deveye binmiyor. O kendisi biniyor, diğeri binmiyor.
Ha, yerde. Sürüyor deve.
Evet, sürüyor. İşte bu bir dedikodu başlıyor Medine'de. İşte bu çok fazla biraz yani rahatsız edici boyutlara varıyor. Peygamberimizin de huzurunu kaçırıyor bu iş. Hazreti Ayşe çok bunalıyor. Yani inandıramıyor millete bir yanlış bir şeyin olmadığını filan. İşte Peygamberimiz de o dedikoduların yaygınlaşmasından dolayı morali bozuluyor. Biraz da etkileniyor. Hazreti Ayşe'ye biraz evin içinde soğuk davranmaya filan başlayınca, Hazreti Ayşe'nin işte babasının evine gitmesi tavsiye ediliyor. Bazı rivayetlerde
Hazreti
kendisi
Peygamber
gidiyor.
Hazreti Peygamber gönderdi diyenler var.
Bir rivayetle var. Öyle, evet. Öbüründe kendisi gitti. Veya işte babası çağırdı gibi, böyle birden çok şey var, rivayet var. Aktarılıyor. Neyse, gidiyor. Sonradan işte Hazreti Ayşe kahroluyor evinde. Yani çok felaket bir moral bozukluğuyla 15 gün bir rivayette, bir rivayette daha fazla orada kaldığı anlatılıyor ve çok eziyet çekiyor psikolojik anlamda. Tabiri caizse yemeden içmeden kesilecek hale geliyor. Onunla alakalı hani şöyle duaları naklediliyor rivayetlerde. Deniyor, demiş ki Hazreti Ayşe, yani ben elbet Allah'ın vahyinde yer vereceği kadar kıymetli bir kulu değilim. Öyle bir şey tabii beklemiyorum ama imkan olsa da Rabbim, hani hiç olmazsa Hazreti Peygamber'in rüyasına benimle ilgili bir şey ikram etse de benim suçsuz olduğumu, böyle bir yanlışlık yapmadığımı keşke o bilse diye öyle özlem içerisinde olduğu rivayetlerde naklediliyor. Nihayetinde bu ayetler geliyor, bu ayetler. Bu Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadarki pasaj geliyor. Hı hı. Şimdi bu pasajda bazı noktalar var ki çok harika. Tam bugüne dair sonuç çıkartacağımız şeyler var, bilgiler var. Birinci ayeti okumuyorum. Kardeşlerim tabii evden bu meale baksınlar, okusunlar yani olayı. Şimdi 12. ayette diyor ki Allah-u Teala, levlâ iz semi'tumûhu, bunu duyduğunuz zaman, böyle bir haber duyduğunuz zaman, zannel mü'minûne vel mü'minâtu bi enfusihim hayren, mümin erkeklerde, mümin kadınlarda kendileriyle ilgili olarak bir defa hayır düşünmeleri gerekmez miydi? Ya. Yani tanıdığınız, bildiğiniz biri hakkında bir şey duyuyorsun, biri bir şey diyor.
İftira.
Bunu bir defa önce bir hayra yor bakalım yani. Niye böyle farklı bir şey içine giriyorsunuz? Ve kalu, ve demeleri gerekmez miydi ki? Haza ifkün mübin. Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi yani? Bildiğiniz, kendiniz gibi bildiğiniz insanlar hakkında bir şey duyunca niye hemen balıklama dalıyorsunuz oraya? Sonra diyor ki levla ca'u aleyhi bi erbaati şüheda, böyle bir iftira iddiasında bulunulduğunda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi diyor. Fe izlem ye'tü bi şühedâi, eğer dört tane şahit getiremezlerse fe ulâike indallâhi humul kâzibûn, onlar Allah katında yalancıların ta kendisidir. Böyle ne iftira atıyorsun, bir kadına iftira atmak, hem de Hazreti Peygamber'in hanımına iftira atmak, bu olacak iş mi yani? Niye durduğunuz yerde sağlam durmayıp da böyle hemen duyduğunuz şeye böyle daldırıp gidiyorsunuz diye çok kötü eleştiriyor. Müslümanları eleştiriyor bu. Yani 12-13. ayet. 14. ayette bir tehditkar bir ifade daha var. Geçiyorum. 15. ayette diyor ki İz telakkavnehu, bu cümle çok önemli Cansu. Bak. Hı hı. Dillerinizle bu tür haberleri böyle dilden dile aktarıyorsunuz.
Ağzınızda geveleyip duruyorsunuz.
Ve tekulune bi efvahikum ma leyse leküm bihi ilmun, ya hakkında bilginiz olmayan bir şeyi ağzınızda eveleyip geveleyip duruyorsunuz. Bir de bunu sanki olmuş gibi sağa sola aktarıyorsunuz. Ve tehsebunehu heyyinen, bu yaptığınızın basit, kolay, yani değersiz bir şey olduğunu zannediyorsunuz. Bir iftira duyuyorsunuz, onu dillendiriyorsunuz, ağızdan ağıza aktarıyorsunuz ve bunun böyle basit, hiç önemsiz bir şey olduğunu zannediyorsunuz. Ve huve indallahi azimun, böyle bir tavır Allah katında çok büyük bir iştir. Yani çok büyük bir günahtır. Çok ağır bir vebali vardır. Diyor ki bak 16. ayette. Velev la iz semi'tumuhu. Böyle bir şey duyduğunuz zaman şunu yapmanız gerekmez miydi? Kultum ma yekunu lena en netekelleme bihaza. Böyle bir şey duyduğunuz zaman biz bu konuda bir şey konuşmak durumunda değiliz demeniz gerekmez miydi? Şahidiniz yok, görgünüz yok, bir şeyiniz yok. Niye daldırıyorsunuz? Bu konuda konuşmamamız gerekir demeniz lazımdı. Sübhaneke hâzâ buhtânun azîm. Duyduğunuz zaman demeniz lazımdı ki haşa Allah'ı tenzih ederim. Bu büyük bir iftiradır demeniz lazım. Tanıdığınız, bildiğiniz biriyle ilgili böyle bir şey çıkınca. Ya'izukumullâhu en te'ûdû limislihî ebeden. Bir daha Allah ebedi olarak böyle bir şeye düşmemeniz noktasında size öğüt veriyor. Eğer gerçekten inanmışsanız böyle bir yanlışı bir daha sakın yapmayın diyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Nihayet Allah her şeyi bilendir, hükmünde hikmet sahibi olandır. Sonra diyor ki 19. ayetle bitiriyorum. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû. İman edenler arasında böyle çirkin şeylerin yayılmasını isteyenler, yayanlar, yayılmasını isteyenler, hani yayılma görüntüsü olduğunda buna engel olmayanlar, yani duruma sessiz kalanlar var ya, lehum adabun elimun fid dünya vel ahire. Dünyada da ahirette de elem verici azap onlar için söz konusu olacaktır diyor. Şimdi bunu Hazreti Ayşe ile ilgili tarihi bir olay olarak görüp böyle geçiyorlar. Kardeşim, sen de bugün aynı şeyi yapıyorsun. Biriyle ilgili diyorsun ki, duymuşum ki şöyle bir şey varmış. Yani nerede duydun, doğrulattın mı?
Evet.
Hani Hucurat Suresi 6. ayet? Hani İsra Suresi 36. ayet? Niye haberi doğrulatmıyorsun? Niye bu bir iftira olabilir demiyorsun? Niye şahit istemiyorsun? Niye bu bir iftiradır, bu konuda biz bir şey konuşamayız demiyorsun?
Pekala hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yarın bir diğer bölümde tekrar görüşüyor olacağız. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın.